Bakın YouTube'dan da başlıyoruz.
Yayınımıza harinyahya.tv internet sitemizden devam ediyoruz. Konumuz Darwin Evrim inşallah. Sözü kime bırakıyorum?
Cihat Hocam.
Buyurun.
Bugün Richard Dawkins'in televizyon programlarından bir röportajını izledim. Orada şöyle bir ifadesi oldu. Çok dikkatimi çekti tabii. Hep bahsettiğimiz şey gerçi. Diyor ki evrim teorisi olmuştur bir defa. Bunu böyle kabul edin diyor. Bu hiçbir şekilde şüphe götürmez diyor. Kendi zihniyetine savunan insanlar tabii böyle düşünüyor tabii ki. Diyor ki bunun için diyor böyle kabul görmüş bir teori için diyor bir defa fosil kanıta ihtiyaç da yoktur diyor. Şimdi bu ne demek? Zaten olmadığı için tabii ki böyle bir çıkarımda bulunuyor. Çünkü diyor kendince o kendi mantıksızlığı içinde diyor ki moleküler benzerlikler zaten o kadar ortaya konmuş durumda ki biz fosil kanıtlara zaten ihtiyaç duymayız artık diyor bu safhadan sonra diyor. Şimdi moleküler benzerlikler neler? Proteinler tabii ki hayatın yapı taşları bunlar. Hücrelerin içindeki enzimler, çalışan moleküler motorlar bunlar. Yani incelendiğinde tek bir proteinin bile bakın tek başına tesadüfen meydana gelemeyecek kadar kompleks ve ileri teknoloji içeren yani bugün günümüzün tek bir motorunu ele alalım, karşılaştıralım o proteinle. O motor, en ileri diyeceğimiz araba motoru mesela veya bir jet motoru, o proteinin yanında solda sıfır kalır. Onun sahip olduğu komplekslik yanında solda sıfır kalır gerçekten. Yani bu kabul edilen bir şey. Ve mesela size az sonra bir örnek vereceğim. Hücrenin içinde çalışan, birbiri için çalışan motorlar göreceğiz. Bir sıralama dahilinde çalışan motorlar. Bu teknoloji harikası moleküler nano motorlar dediğimiz motorlar birbiri ardınca çalışıyorlar. Sıraları var. Ve çok hayati bir şeyi yapmak üzere hareket ediyorlar. Bakın hücrenin canlılığını sağlamak için değil ama şu anda göreceğimiz örnek hücrenin ölümü için gerektiği anda nasıl faaliyete geçiyorlar bu moleküler motorlar, proteinler onu hep beraber göreceğiz. Apoptozis denen hücre içinde hücrenin eskidiğini saptayan bir sistem var. Daha doğrusu T hücreleri, makrofajlar ortalama her bir hücreyi günde 4 defa kontrol ediyorlar. Bu hücre sağlıklı mıdır, değil midir diye. Kontrol ediyorlar ve bir hücre eğer içinde bir bozukluk varsa, çalışan mekanizmalarında bir bozukluk söz konusuysa ya da yaşlanmışsa, ortadan kaldırılması gerekiyorsa artık buna belli bir sinyal göndererek o hücreyi apoptozis denen zincirleme reaksiyonu harekete geçiriyorlar. Şimdi bakın onu görelim bir animasyonla hep beraber. Şimdi burada çevrede çeşitli hücreler görüyorsunuz. Bunların hepsi sağlıklı hücre. Ancak burada yeşille temsil edilen bir hücre var. Yeşille temsil edilen bir hücre var. Bu hücre şu anda zarar görmüş. 5000 defa büyütülmüş tabii ki bir görüntü bu şu an için. Hastalıklı bir hücre. Bu hücrenin ortadan kaldırılması gerekiyor. Şimdi gerekiyor diyoruz da tabii buna biz karar vermiyoruz. Bakın bizden daha akıllı bir sistem var hücrelerimizin arasında dolaşan. Bu T hücresi geliyor ve bu hücrenin ölümünün gerektiğine karar veriyor adeta. Şimdi bu hücrenin zarında nasıl bir reaksiyon var? Yani bu iki hücre arasında T hücresi bu hücrenin ölümüne nasıl yön veriyor onu beraber görelim. Az önce bahsettiğim o proteinlerden birçok tane protein var görüyorsunuz. Hücrenin zarında çalışan. Evet, onlar T hücresinin zarındaki başka proteinlerle bir araya gelerek, kilitlenerek birazdan bir zincirleme reaksiyonu harekete geçirecekler. Evet, şu anda bir kilitlenme olayı yaşandı. İki farklı protein grubu tarafından. Ve hücrenin iç tarafı bu da. Hastalıklı hücrenin iç tarafı. Burada şimdi başka adaptör proteinler harekete geçerek kilitlenmiş bu mekanizmanın etkisiyle başka bir kompleksi meydana getirmeye başlıyorlar. Pro-caspase 8 denen bir olay meydana geliyor burada. Oluşan caspase 8 proteini var ve aktif hale gelmiş durumda. Bu şu anda hücrenin içinde bir mesaj götürmek üzere diğer aşamaları harekete geçirecek şu anda. Bakın bunları anlatıyoruz ama yani burada görünmesi, bilinmesi gereken şu. Hiçbir mekanizma, kendi başına kompleks olan mekanizmalar her birinin belli bir sırası var ve gerektiği zaman meydana geliyorlar. Ve ne kadar da hayati mekanizmalar bunlar. Ne kadar hayati görevi işlev yapan proteinler olduklarını görmek açısından gösteriyoruz bunu size. Bu da gidip kasvas 3'te gidip proteinleri kesecek olan başka bir proteini harekete geçiriyor. Hücrenin içindeki proteinler şu anda kesilmeye başlanıyor. Yani bir tür ölüm olayı başlamış durumda. Yalnız bu tek başına yeterli değil, bu proteinin kesilmeye başlaması, hücrenin içindeki işlev gören moleküler motorların parçalanmaya başlaması. Bir sinyal yayılımı başlanıyor hücrenin içinde. Nereye doğru bir sinyal yayılımı bu? Hücrenin içindeki enerji üretim merkezi dediğimiz mitokondriye bir mesaj geliyor. Yani bu sinyal mekanizması mitokondrinin içindeki ana enzim olan sitokrom C'yi etkileyecek bir hareket meydana getiriyor. Sitokrom C'nin hareketiyle beraber burada çok farklı bir üç boyutlu bir protein meydana geliyor. Birkaç proteinin birleşmesiyle meydana gelen. Apoptozom deniyor buna. Öyle bir protein ki bu da birkaç 4-5 protein kompleksinin bir araya gelmesine meydana gelen bir protein. Bu da gidip kaspas 3 denen şu anda hücrenin gerçekten ölmesini sağlayacak olan bir proteini harekete geçiriyor ki o da bakın ne yapacak biliyor musunuz? Hücrenin kendine ait bir iskeleti var. Hücreyi 3 boyutlu halde tutan. Hücrenin kirişleri, şeyleri, iskeletini bunlar. Gidip bu iskeletleri parçalamaya başlıyor. Bu proteinle. Kaspas 3. Ve parçalamaya başladığında bakın dışarıdan bakıldığında hücre nasıl 3 boyutlu bir yapısı varken şu anda 3 boyutlu yapısını kaybetmeye başlıyor ve parçalanmaya başlıyor. Jölemsi, sıvı bir hale dönüşüyor. İskeleti artık olmadığı için ve dağılmaya başlıyor hücre. Böylece hücre ölümü gerçekleşmiş oluyor. Şimdi bakın burada buraya kadar gördüğümüz bu zincirleme proteinlerin hareketleri tesadüflerle açıklanabilir mi? Açıklanamaz. Burada çok akıllı bir mekanizma var. Yani mekanizma demek kelime olarak yetersiz burada. Yani olaylar dizisi var ve mantıklı olaylar dizisi bu. Her birinde hayati proteinler rol alıyor. Tek bir proteini oradan çıkaralım biz. Bütün bu ölüm olayı hiçbir şekilde gerçekleşmeyecektir. En sonundaki o kaspas 3 denen protein ki gidip de hücrenin iskeletini parçalayan, kirişlerini imha etmeye başlayan protein aktif hale gelmeyecekti. Bu aradaki 8-10 basamaktan bir tanesini çıkarmış olsaydık eğer. Bu kadar hassas, bu kadar akıllı, bilinçli bir mekanizmalar silsilesi var karşımıza cereyan eden. Bu hiçbir şekilde tesadüflerle açıklanamaz. Yani bunu gören bir bilim adamı ya da bilimin dışındaki herhangi bir insan da olabilir bu. Bir esnaf vatandaşımız da olabilir. Üniversite öğrenimini görmemiş herhangi bir insan da olabilir. Biz onun karşısına 10 aşamalı çok hayati bir olaylar dizisi koyarsak ve bir tanesi çekildiğinde bu mekanizmanın işlemeyeceğini tarif edersek buradaki aklın apaçık olduğunu o zaten kabul edecektir. Görünmeyecek kadar gizli bir şey değil yani burada. Apaçık olan bir akıl var burada. Apaçık olan bir şuur var. Bir yaratılış var. Şuur varsa şuurun sahibi vardır tabii ki. Akıl varsa aklın sahibi vardır. Bunun sahibi biz miyiz? Hayır, bizim haberimiz yok bundan. Ölmesi gereken hücreler ölüyor ama gerektiği zaman. Yaşaması gerekenler yaşıyor. Gerektiği zaman. Burada Yüce Rabbimizin sonsuz aklı, sonsuz ilmiyle bizi nasıl canlı tuttuğu, hücrelerimizi nasıl sağlıklı tuttuğu, ölmesi gerekenin nasıl, ne zaman ölümüne karar verdiğini hep beraber görmüş oluyoruz bu şekilde.
İnşallah. Evet, programda hücre ölümüyle çürüme arasında, yani nekroz deniyor ona da, Latince ismiyle apoptoz deniyor programda evet. Hücre ölümü. Çok önemli çünkü çürüme olduğu zaman, yani nekroz denen olay gerçekleştiği zaman hücrenin parçacıkları etrafı yayılarak zarar veriyorlar. Bakın tamamen zararsız bir şekilde çöp imha metodu yani bu değil mi?
Evet.
Zarar gören hücre kendi içinden temizlenerek yok edildi. Yani bir damla bir şey dışarıya taşmıyor. Halbuki kendi halinde olsaydı bu sistem olmasa, yani Cihat Hocam dedi ya, bir tane enzimi eksik olsa, bir tane enzimin eksikliğini bırakın, bir tane enzimin birkaç amino asidi değişse proteinin, bütün sistem işlemez hale geliyor. Bu da hiçbir organizmanın hayatına devam edememesine sebep olur. Çünkü her yaşlanan ve hastalanan hücre çürüyecek. İçindeki toksik maddeler ve materyaller dışarı çıkacak ve diğer bütün sağlıklı hücrelere zarar vereceği için muazzam bir zarar oluşacak ve hayatı engellerdi bu. Evet. Yani çünkü biz her an vücudumuzda sayısız çok sayıda hücre hayatını kaybediyor, yerine yeniler geliyor. Mesela deri öyledir. 6 ay içinde deri bambaşka bir deri olur. İnsan aynaya baktığı zaman kendisini eski kendisi zanneder ama aslında evet. madde olarak da değil. Bambaşka bir deri geliyor her 6 ayda bir. Ya yani her 6 ayda bir gördüğünüz yüzünüz 6 ay öncesinden tamamen farklı. Kalbin bütün atomları böyle maddesi yenileniyor. Beyindeki hücreler ölmemesine rağmen, hayat boyu aynı hücre kalmasına rağmen onun da maddesi, atomları yenileniyor. Çünkü hücre içinde kendi yenileme teknikleri var. Ve bütün organlarınız doğduktan itibaren sürekli olarak yenileniyor. Bambaşka bir madde geliyor. Apayrı bir madde geliyor. İşte yani neticede bu sistem olmasa hayatı devam ettirmek imkansız hale gelirdi.
Bu videoda gerçek zamanlı olarak da yani mikroskop altında gerçekten hücrenin nasıl ortadan kalktığını hep beraber göreceğiz şimdi. Burada çevrede görüyorsunuz. Bir hücre var mesela burada. Bunun ölümüne şu anda bu kontrol eden T hücresi. İlk başta gösterdiğimiz kontrol eden bir makrofaj bu. Öyle söyleyelim. Gelip bu hücreye mesajı iletiyor. Senin ortadan kalkman lazım. Senin içindeki mekanizmalar harekete geçsin ve seni yok etsin diye. Ve verdiği mesaj sonunda görüyorsunuz. Gerçek zamanlı olarak tabii bu. Hücre nasıl? Şu anda kendi içindeki o proteinlerin kendi proteinlerini imha etmesi sonucu nasıl ortadan kalktığını görmüş olduk. Bu hassas mekanizmayı şöyle bir şemayla, grafik şemayla özetlemeye çalışmamız asla mümkün değil. Bunu zaten özetleyemeyiz.
Buradaki
basamakları görmek açısından, karmaşıklığı görmek açısından. Burada yalnızca bir tek detayı size...
Kompleks değil, düzensizlik anlaşılıyor ama muazzam bir düzen var.
Bizim aklımızın çok çok ötesinde kompleks ve düzenli bir mekanizma. Onu söylemek istemiştim. Burada tek bir basamaktan size bahsetmek istiyorum. O da şu. Şimdi son yapılan araştırmalar şunu ortaya koydu. tRNA yani transfer RNA denen RNA parçacıklarının çok önemli hayati bir görevi de yerine getirdiklerini ortaya koydu araştırma sonucu. O da şu. Mitokondrinin içinde sitokrom C denen o proteinler var. Biliyorsunuz oksijenasyonun işte hücre içindeki oksijenli enerji üretiminin vazgeçilmez proteinleri. Bu proteinlerin, sitokrom C'lerin hücre içine girmesi hücrenin ölümünün en önemli aşamalarından bir basamak teşkil ediyor. Sitokrom C'nin apoptozomu, az önce hani 3 boyutlu 4-5 protein meydana gelerek oluşturduğu şeye yol açmaması için, oluşturmaması için tRNA gidip bunu baskılıyor. Buna yapışarak bunu etkisiz hale getiriyor ve hücre içinde apoptozomu oluşturmaması için engelleme hareketi gerçekleştiriyor. Yani her aşamasında o hücre eğer, şunu demek istiyorum, mitokondrinin içindeki sitokrom C kazara dışarı çıkmış olsa tRNA gelip bunu engelliyor. Sen hayır, yanlışlıkla çıktın, bir hata var burada. Şu anda senin hücre ölümüne sebebiyet vermemen gerekiyor, apoptozomu oluşturmaman gerekiyor. Yani o ara mekanizmalardan biri bile hatalı olarak çalışsa, ilk mekanizma, ilk baştaki birinci adım gerçekleşmemiş olduğu için tRNA gelip o mekanizmayı durduruyor ve engelliyor hücre ölümünü. Yani bu kadar hassas kalite kontrol mekanizmalar var hücrelerimiz içinde gerçekleşen ve bizi ayakta tutan.
İnşallah.
Yani bu hiçbir şekilde tesadüflerle açıklanamayacak bir şey. Veya şöyle de bazı zihniyetler var, şey diyorlar. Haşa işte biz yaratıldık ve kendi kendimize devam ediyoruz. Çalışan mekanizmalar devam ediyor. Hayır, öyle bir şey yok. Her an Allah bizi yaratmaya devam ediyor. Her an bize hayat veriyor Allah. Allah'ın hay sıfatı var. Allah her an canlılığı sağlıyor.
İnşallah.
Yani her bir hücre için. 100 trilyon hücremiz var. Tek bir insan için bu söz konusu. Yeryüzündeki 7 milyar insanın 7 çarpı 100 trilyon hücreleri her an Yüce Rabbimizin her an hayat vermesiyle hayatta.
Maşallah.
Ve her an yaratmasıyla canlı olarak duruyoruz. İnşallah.
Ayette de zaten şeytan Allah'a sınırım sizi sürekli olarak yaratmakta olan diye geçiyor inşallah.
Evet.
Yani Allah böyle an an yaratıyor. Doktor hocam biraz önce söylediği gibi yani 6 ayda tüm hücreler değişmiş oluyor. Demek ki biz an an yaratılıyoruz. Yani ayette belirtiyor. Bu da bir Kur'an mucizesidir inşallah. Cihat Hocam mesela işte enzimlerden, proteinlerden bahsettik. Şimdi insanın gün içerisinde yaptığı birçok işlem var. İşte mesela görüyoruz. Kesintisiz bir görüntü var. Kesintisiz bir, yani yayın diyebiliriz buna. Kokluyoruz. Yürüme işlemimiz var mesela. Bize çok en kolay gelen şeylerden bir tanesidir. Böyle işte bir yere yürürüz, koşarız. İşte elimize kalem alırız, bir şeyler yazarız. Yani bunlar böyle çok doğal ve çok kolay şeylermiş gibi geliyor insana. Fakat burada böyle yüzlerce, binlerce, belki de on binlerce enzim görev alıyor. Hepsinin böyle amino asit düzeyinde hassasiyeti var ve hepsi yapması gereken şeyi yapıyor. Mesela bir görme işlemi oluyor. O işlemde bir enzim geliyor, birleşiyor. Oradan başka bir enzim geliyor, birleşiyor. Hepsi gidiyor, başka bir enzimle birleşiyor ve bu böyle artık saniyenin milyonda biri civarında sürekli olması gerekiyor. Yani bizim sürekli olarak etrafımızı izleyebilmemiz için. Yani normalde eğer enzimler böyle çalışmasaydı, biz mesela birisi bir şey söylerdi, bir hafta sonra duyardık. Veyahut da bir hafta sonra algılardık. Sadece bir görme işlemi, yani anlık bir görüntüyü belki bir sene sonra, yani o görüntü bize geldikten bir sene sonra belki anca görebilirdik. Yani eğer enzimlerin o hızları olmasaydı. Yani Allah'ın muhteşem bir yaratma sanatı var. Ve artık bunlar böyle atomik hassasiyette, doktor hocam biraz önce söylediği gibi. Yani işte yavaş yavaş gelişti, işte o atom eklendi, ondan sonra o amino asit eklendi, protein eklendi. İşte böyle bir sistem oluştu milyonlarca sene içerisinde. Yani ne o milyonlarca seneyi bekleyecek bir canlı var, ne de öyle bir sistem var zaten. Öyle bir sistem yok. Allah'ın eksiksiz bir şekilde bir anda yaratmasını biz görüyoruz. Şimdi birkaç tane de ayet okuyayım inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Yani evrimcilerin, Darwinistlerin düştüğü durumu gösteren bir ayet inşallah. İnsanlardan kimi hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı kitabı olmaksızın Allah hakkında tartışır durur. Allah'ın yolundan saptırmak amacıyla gururla salınıp kasılarak bunu yapar. Dünyada onun için aşağılama vardır. Kıyamet günü de yakıcı azabı ona tattıracağız şeklinde buyuruyor Allah. Yani bu dünyada böyle demek ki bazı insanlar olacak ve bunlar böyle gururla, işte hani ayette geçtiği gibi salınıp kasılarak, yani böyle kendine güvenli, ondan sonra kendinden emin tavırlarla ve hiçbir bilgisi olmadan ve yol gösterici bir kitabı da olmadan sadece zan ve tahminle insanlara karşı böyle Allah'ın haşa varlığına dair zanlarda bulunup yalanlar söyleyeceğini bildiriyor Allah ayette. Ama ayetin devamında dünyada onun için aşağılanma vardır buyuruyor Allah. Mesela biz elçilere bakıyoruz. Hazreti Musa, Allah Hazreti Musa'yı vesile ediyor ve Firavun'u dünyada aşağılıyor. Hazreti İbrahim'i vesile ediyor. Yine Nemrut aşağılanıyor. Onun haricinde birçok peygamber vesile ederek Allah o devrin işte sapkın inanışlarına sahip olan işte ateist, şu an için bakacak olursak Darwinist kafasındaki insanlar aşağılanıyor inşallah dünyada. Ayrı zaman olarak düşünecek olursak da bunu Allah Hazreti Mehdi'ye nasip ediyor. İnşallah Hazreti Mehdi geldiğinde, inşallah geldi ve Darwinistleri, ateistleri aşağılama görevi de inşallah Hazreti Mehdi'ye ait günümüzde. İnşallah. Ayette inşallah o şekilde bildiriyor Allah.
İnşallah. Evet, şimdi madem Darwinistlerin nasıl Darwinizme kadar saçma olduğunu anlatıyoruz. Bakın Darwinistler evrimi nasıl açıklıyor? Bir de ona bakalım. Nasıl olduğunu anlatıyorlar.
Nasıl açıklayamıyor?
Nasıl açıklayamıyorlar? Evet, şimdi onu görelim. Şöyle bir şey. Evet. Şimdi evet. Türkiye'nin en önde gelen Darwinistini göreceğiz. İşte bu, yani bu kadar Darwinistlerin durumu Türkiye'de.
Hatta fakat ağaç oradan kalktığı zaman bunlar hapı yutuyor. Sebebi gayet basit. Savanda aslan gibi hayvanlar yaşıyor.
Ya şimdi güya maymunun nasıl insana evrimleştiğini anlatıyor.
Bilimsel olarak,
evet,
değil mi?
Evet. Bakın ne kadar bilimsel bir görelim. Evet. Ne kadar filmsel ya da bilimsel, bir görelim.
Pagansal.
Aslan demiyor. O zaman aslan benzeri, aynı nişi dolduran biyolojik hayvanlar yaşıyorlar. Şimdi sizin bu aslandan kaçmanız var. Ama kaçacak ağaç yok ortada. O zaman sizin aslanın geldiğini görmeniz lazım. Değil mi? Bu zor. Tak. Ayağa kalkıyoruz. Çünkü otlar. Değil mi? Otlar buraya kadar geliyor.
Otlar, evet.
Ayağa kalktınız mı?
Hani olmuyordu.
Ya otlar daha uzunsa nereden biliyor hocam?
Şimdi
bele işte, geldin nereden biliyor?
Şimdi bakın, Türkiye'nin en önde gelen Darwinisti evrimi anlatıyor. Diyor ki, yani bir daha baştan bakalım. Aslanlar diyor. Sonra diyor ki hayır, aslan benzeri hayvanlar vardı diyor.
Ama yani, nasıl hayvanlar? Biyolojik.
Halbuki mesela hocamız defaatle gösterdi. Elimizde aslan fosilleri var, değil mi? 80 milyon yıllık aslan kafatası. Bugünkü aslanlardan hiçbir farkı yok. Dolayısıyla bu iddialar tamamen geçersiz. Birincisi, yani öyle aslanın benzeri falan diye bir şey yok. Onun ara geçiş formu yok. Aslan aslan olarak yaratılıyor zaten. Evet, İkincisi, maymunun nasıl evrimleştiğini anlatmak için dedi ki, işte otlar var dedi. İşte aslandan korunacak dedi. Aslanı görmesi lazım. Ne yapacak dedi. Çömeldi. Olmuyor dedi. Ayağa kalkıyor. Ayağa kalkınca ne oluyor dedi. Bunlar serbest kalıyor dedi. İnsan oluyor dedi yani. Ya bu tam bir çok en hafifiyle kepazelik yani, böyle bilimsel açıdan. Bir kere hani burada anlatıyor mesela, Cihat hocam anlattı, işte programlı hücre ölümü diye bir sistemden bahsetti. Sadece onun gösterdiği sistem baş döndürücü bir sistem, değil mi? Ne kadar, kaç tane protein vardı? İç içe geçmiş sistemler. Her biri diğerini kontrol ediyor, onu kontrol ediyor. Onları kodlayan DNA var. DNA'nın ara üretim sistemleri var. Onlar ayrı proteinler. Yani hücredeki komplekslik akıl almaz bir komplekslik. Dolayısıyla genlerdeki, yani DNA'daki komplekslik de akıl almaz bir komplekslik. Yani hayallerin ötesinde, daha doğrusu akıl almaz değil mi de, Allah affetsin. Hayallerin ötesinde bir kompleksliğe sahip bir sistemden bahsediyoruz. Yani maymun ayağa kalkınca bütün bu genetik sistem bambaşka bir genetik sisteme dönecek. Ve bundan bir insan meydana geleceğinin anlatımının rezaletini gördük yani. Değil mi? Pagan rahibi tarafından canlandırmasını gördük. Yani Darwinizm normalde, Henry Cihat hocam çok sever, Henry'nin bir anlatısı vardır. Bu Nature dergisinin, dünyanın en ünlü Darwinist dergisinin editörü bir başucu masalıdır diyor. Yani Darwinist olmasına rağmen dünyanın önüne gelen bir Darwinist hala aktif görevde şu anda. Değil mi? Evet. Editörü, evet. Nature dergisinin. Yani diyor, evrim diyor, devrimci olmasına rağmen bir başucu masalından bir eğlendirici masal olmaktan öteye geçemez diyor. İşte durum da bu. Yani böyle yok ayağa kalktı maymun şeye dönüştü. Şimdi bir kere evrimcilerin iddiasına göre yepyeni bir genetik bilgi oluşması lazım. Böyle bir mekanizma yok. Zaten maymun ayağa kalkmasıyla genlerde bir değişiklik. Maymun her zaman ayağa kalkıyor. Milyonlarca yıldır her maymun kısa bir sürede olsa ayakları üzerinde yürür, iki ayağı üzerinde. Ağaçtan ağaca atlar. Ondan sonra ölür. Onun yavrusu yine aynı şekilde ayağa kalkar. Kah oturur, kah kalkar. Ağaçtan ağaca atlar, yine ölür. Çünkü DNA'da bir değişiklik meydana gelmez. Yani bu işte Lamarckçı zihniyetler bunlar. Lamarck ne demişti? Darwin'den önce yaşamış olan bir başka evrimci o. O da diyor ki, bu diyor işte geyik benzeri hayvanlar diyor. Ağaçların yapraklarını yemek için diyor. Kafalarını uzata uzata diyor. Ondan sonra zürafaya dönüştüler diyor. Şimdi bunun doğru geçersizliği hemen anlaşıldı. Genetik bilimi ortaya çıkar çıkmaz. Bir kere bir organın kullanımıyla veya kullanılmamasıyla DNA'da hiçbir değişiklik meydana gelmiyor. Yani şunu da benzetebiliriz, aynı benzetmeyi. Mesela body çalışan insanlar oluyor böyle, değil mi? Kaslarını geliştiriyorlar. Hayatı boyunca body yapıyor. Ondan sonra onun çocuğu yine normal bir insan olarak doğuyor. O da body yapsa onun çocuğu yine normal bir insan. Neden? Çünkü body yapmanın veya herhangi bir sporu yapmanın ya da bir organı kullanmanın DNA'da genler üzerinde en ufak bir değişikliğe sebep olmuyor. Dolayısıyla bu iddiası Lamarck'tan kalma, evrimcilerin bile artık 150 yıldır kabul etmedikleri bir iddia. Darwin döneminde daha yani kabul edilmemeye başlanmıştı. Öyle bir şey olmadığı anlaşılmıştı. İşte Türkiye'deki en iyi evrimcinin durumu bu artık yani. Ama hocamız bu programdan sonra bir eğitim programı başlatmıştı. Evet. Biliyorsunuz sitesi de vardı bunun. Ve o dönemden beri televizyonlara çıkmıyor artık. Bu hareketleri yapamıyor televizyonlara çıkıp. Çünkü o da anladı yani bu işin saçmalığını diyelim.
Konuşma düştüğünü evet. O da gördü. Tabii. Yani kendisini seyrettikçe.
Yani bu komedi şekli yani. İlkokul çocuğuna bunu böyle detaylandırıp anlatsanız güler yani bu anlatıma.
Evet.
Ya orada tabii o salondaki arkadaşlar pek bilgili olmadıkları için o an öyle dinliyor gibi gözüküyor. Nezaketlerinden de dinlemiş olabilirler de. Normalde yani çocukların bile güleceği kadar komik anlatımlar bunlar. Akla, mantığa aykırı, bilime aykırı.
İnşallah. Bir de bilgi sahibi insanların yanında böyle atıp tutamıyorlar. Veya evet. Mesela biz çok örneğini de gördük. Gerek hocamızın
daveti oldu programa, işte Yiğit Bulut davet etti, devrimcilere buyurun gelin işte hocamızla beraber bu konuyu tartışalım dedi. İşte siz gittiniz, işte bayağı bir perişan hale düştüler falan. Hep böyle nedense attıklarında, yani attıklarını tutacak kişilerin karşısında daha ziyade bu tür böyle pandomimsel anlatımlarla, yani bilimden tamamen uzak, içinde hiçbir ispat, delil, araştırma, gözlem, bilimsel bir şey olmayan açıklamalarla ancak, yani sadece konuşuyorlar. Mesela az önce sen de dedin ya, gerek yoktur molekül olarak, zaten ispatlanmıştır, o yüzden fosile gerek yoktur diyor mesela.
Evet.
Peki neye göre diyorsun sen bunu? Kendime göre, hocamız demişler neye dayanarak söylüyorsun diye, koltuğa dayanarak söylüyorum diyor mesela. Yani bu kadar, yani bilimsel bir şey yok ortada. İşte bilgi çok önemli. Yani biz biraz bileceğiz. Nitekim konuşan Allah sanırım, Allah'tan en çok alim olanlar korkar diyor. Yani bilgi çok önemli. Cahillik çok tehlikeli bir şey. İşte bu tür oyunlara gelir cahil olan insanlar, Allah esirgesin. Ama Allah razı olsun hocamızdan, yaptığı çalışmalarla, ilmi çalışmalarla bayağı bir bilgilendirdi tüm dünyayı. Ve değil mi, evrim teorisinin, Darwinizmin son derece zararlı bir fikir akımı olduğunu ortaya koydu. Tabii sadece hocamızın mikrobiyoloji yönündeki çalışmaları değil, mesela iman hakikatleri yönündeki çalışmaları da son derece etkili oldu ve dikkat çekti. Mesela biz artık her gün hücre o kadar geniş, o kadar zengin bir mekan ki, hangi organeline baksak, yani günlerce konuşuruz onun sahip olduğu özellikler. Yani enziminden proteinine tutun veya işte hücreye oluşan organelleri tek tek konuşmaya kalksak, yani ansiklopediler yazılır. Fakat bunun dışında mesela hocamızın kitaplarında var. İnsana bakıyoruz, insan sahip olduğu özelliklere bakıyoruz. Şöyle kabaca bile bakılsa, yani genel olarak bile bakılsa, ortada bir ihtişam olduğu, bir akıl olduğu, özel bir tasarım olduğu, komplekslik olduğu, uyum olduğu hemen görülüyor. Yani işte başımızdan çıkan saçlar uzuyor ama aynı özelliğe sahip olan kirpikler uzamıyor. Niye? Çünkü tam olay yerinde sahip olduğu göreve uygun olarak oraya konulmuş, çok belli. İşte göz kapağın dibindeki yağcıklar onu yağlıyor. Şöyle görmeyi de engellemiyor. O yüzden böyle bir kıvrım meydana geliyor. Yani her şey kullanıma ve ihtiyaca göre o bölgeye konulmuş. İşte kulağın kepçeli olması, kulağın o hareketliliği, mesela düz olsa, dışa dönük olsa daha çok sesi algılayacağız. Düz olup içe dönük olsa daha zorlanacağız duymakta. Fakat bu yapısı sesi, dışarıdaki ses dalgalarını 17 desibel daha da arttırarak, işte orta kulağa, oradan daha hassas olan kulak zarına, oradan işte örs, çekiç, üzengiye, üzengiden salyangoza, salyangozun içinde, yok tabii çok genel anlatıyorum da, onun içindeki işte o tüycüklere, tüycük, bu titreşim olan tüycüklerin hareketleri, sırf o tüycüklerin hareketleri yıllarca araştırıldı. Niye bu salyangozun yüzeyindeki tüycükler uyumlu bir şekilde hareket ediyorlar diye. Esas duymayı sağlayan organeller den biri de bu tüycüklermiş. Ne yapıyor? O hareketi sırasında altında duran, bağlantıda olduğu hücrelere iyot transferi yapıyor. İyot alan hücre hareketleniyor ve o titreşimleri beyne iletiyor. Biz bu sayede duyuyoruz. Yani bu organizasyonda bir tanesi, o tüycükler olmasa, salyangoz olmasa, yani hani diyorlar ya kademeli olduğu evrim. Ya bunların hepsi bir anda olması gerekir ki insan duyabilsin. Aksi mümkün değil. Sırf ses de değil, sesin frekansı, gücü ve ritmini de aynı şekilde hücreler iletiyor. Mesela bunu nasıl açıklayacaksınız? Ritim. Yani hiç kimse müziği dinlerken müzik kesintili gelmez kulağa. Çok net gelir. Veya ne bileyim, mesela vücudumuzda en fazla kullandığımız günlük hayatta ellerimiz. Ve sinir uçlarının en fazla olduğu, sinirlerin en fazla olduğu yer parmak uçları vücutta. Mesela sırtımızda olduğunu düşünseniz o sinirlerin, ha ne kadar rahatsız edici bir şey olurdu. Ne kadar büyük bir hassasiyet olurdu sırtta. Ama sırtta daha az sinir var. Yani biz nereye bakar? Mesela sırf insan değil, hayvanlara bakın. Fillerin ayağı. 4 ton, 5 ton hayvan. Her adımında çok büyük bir risk taşıyor. Çok büyük bir ağırlık taşıyor. Ama Yüce Rabbim böyle güzel yaratmış ki ayağının kemik ucu her adım attığında normalde ezmesi lazımdı eti ve deriyi. Her adım attığında ezer, hemen ezer. Ama oraya süspansiyon görevi gören özel bir yapı yaratmış Allah oraya. Her bastı son derece yumuşak bir şekilde basarak o kadar ağırlıktaki hayvan gayet rahat bir şekilde yeryüzünde dolaşabiliyor. Yani buna tesadüf demek çok büyük ayıp. İşte yunusların gözlerinin harikalığı değil mi? Su altındaki görebilme. Mesela biz bu gözle su altında göremiyoruz. Odaklayamıyoruz, net göremiyoruz. Ama yunusların gözleri ve birçok canlının gözleri tam yaşadıkları ortama uygun. Yani hem ortamı yaratan, hem o ortamda yaşayacak canlıyı yaratan Yüce Rabbimiz olan Allah'tır. Bu çok açık. Yani nasıl tesadüf olsun? Ne diyorlar? İşte efendim denizden sürüngen karaya, karadan da havaya evrim olmuş göğe. Peki o hayvanların sahip oldukları özellikler, bir takım fonksiyonları, bir takım hareketleri var. Bunları nasıl açıklayacaksınız? Mesela bir arı nasıl bal yapacak? Sürüngenden arı oldu diyorsunuz. O alışkanlığını nasıl hayvan evrimle öğrenecek bal yapmayı? O matematik hesapları evrimle olmaz ki. Yani bunu nasıl açıklayacaksınız? Yani hiçbirini açıklayamıyorsunuz da. Yani burada insanların kafasını biraz böyle karıştırma peşinde bunlar. Ama biraz bilgi sahibi olursak eğer, biraz bu oyuna gelmeyiz inşallah. Bunun da en güzel ilaçlarından, dermanlarından bir tanesi de hocamızın eserleridir. Hocamızın herhangi bir kitabını, o kadar eserinden bir tanesini okuyan herhangi bir kişi evrimin geçersiz olduğunu, Darwinizmin bir safsatı olduğunu çok açık ve net bir şekilde anlar inşallah.
O böceklerden bahsettin. Arı geçti arada. Evrimciler bir defa böceklerin kökenini ya da birbirlerine nasıl evrimleştiklerini iddialı bile edemiyorlar.
Evet.
Çünkü arıya girerseniz arının sahip olduğu mekanizmalar gösterdiği evet, akıllı evet, ve şuurlu hareketler, yaptığı matematiksel hesaplar hiçbir şekilde
evet,
bir hayvan olarak nitelendirilemeyecek derecede evet, yüksek şuur sahibi bir insanın da yapamayacağı hareketler çıkıyor ortaya. Aynı şekilde bir sivrisinek, sivrisineğin daha ilkel bir hali yok gösterebileceğiniz, kendisi çok çok gelişmiş bir canlı.
Evet.
Evrimcilerin ifadesiyle gelişmiş denebilecek bir canlı. Çünkü gece görüş sistemi var. 21. yüzyılda işte bugün en yüksek teknolojiyle insanların taklit etmeye çalıştığı bir teknoloji. Gece görüş sistemi, bakın. Isıya hassas gözleri var. Yani ısı nerede yoğunlaşmış onu görebiliyor. Anestezi tekniği uygulayabiliyor. Bugün ameliyathanelerde işte lokal anestezi cerrahların ne zaman, nerede zamanlama olarak da ameliyatın başında yapmaları gereken bir harekettir. Sivrisinek onu en başta yapıyor. Niye? Çünkü işte kanını emdiği canlı hissetmesin de lokal anestezi yapıyor. Öncesinde ama sonrasında değil.
Hı hı.
Yine bir akıl şuuru sergiliyor. Bir de o anestezi maddesini de bulmuş mı diyeceğiz, diyemeyeceğiz. Çünkü o bulmuş olamaz zaten.
Evet.
Yerleştirilmiş. Nereye yerleştirilmiş bakıyorsunuz? Tam da o hortum gibi uzayan, aslında 6 tane yarı bıçaktan oluşan, yarı kavisli bıçaktan oluşan 6 tane bıçağın tam da birleştiği yerde yerleştirilmiş o kimyasal madde. Kim tarafından peki yerleştirilmiş? Sivrisinek mi bunu yapmış? Sivrisineğin annesi babası mı bulmuş bunu? Dedesi mi bulmuş?
Evet.
Bunların kendi üniversiteleri mi var? Kimya üniversiteleri mi var? Kimya fakültesi eğitim verdikleri? Hayır. Tabii ki hem kanını emmesi gereken canlının nasıl sistemlerle, nasıl bir sinir sistemine sahip olduğunu bilen, daha doğrusu bu sistemi yaratan Allah, sivrisineği de yine yaratan aynı Allah.
İnşallah.
Bir de kademe kademe gelişim de derken şöyle bir şey var şimdi. Termodinamiğin ikinci yasasına bakarsak nedir? Hani bulunan bir madde, işte zamanı bırakırsanız onu çürütür ya da bozar ya da bir şekilde kötü etki eder, onu geliştirmez. Ama kademe kademe olduğunda ne diyor? Daha iyi bir düzeye geliyor diyor. Ama burada Allah mucizesini gösteriyor. Demek ki maddeden çıkıp biraz da o mucizeyi görmek lazım. Nedir? Bırakıldığında bir bozulmaya uğraması lazım. Ama mesela bir canlının doğumu, gelişimi, yaşlılığı, buradaki süreç hep bir gelişim üzerine. Burada bir eksiklik yok. Halbuki yani bunun bir bozulması lazım maddeye bakarsak. Ama orada Allah'ın birebir gösterdiği bir mucize var. Hani inşallah yanlış da bilmiyorsam Allah affetsin. Yeri ve göğü kudreti altın, kudretim altında tutuyorum diyor. İnşallah.
İnşallah. Evet.
İnşallah.
Evet, zeval bulurlar diye kudreti altında söylüyor. Tabii Belli Hocam'ın söylediği doğru. Yani bu termodinamiğin ikinci yasası denilen yasa, yani her şeyin zamanla bozulmaya, çürümeye uğramış olması evrimin de tersi, yani ispatlayan bir şey. Yani evrim o açıdan mümkün değil. Madde, yani herhangi bir şeyi, bir cismi, maddeyi bıraktığınız zaman mutlaka bozulmaya uğruyor. Hakikaten böyle. Değil mi? Çölün ortasında bir arabayı bıraktığınız zaman 5 sene sonra gelin, paslanmış bir enkazla karşılaşacaksınız. Biraz daha sonra gelin, belli bir süre sonra hiçbir şey bulamayacaksınız. Bu hep böyledir. Halbuki evrim de tam tersini iddia ediyor. Maddenin kendini örgütlediğini güya. Halbuki böyle bir mekanizma yok, böyle bir mantık yok. Bilime de aykırı, her şeye aykırı bu. Bütün gözlemlere de aykırı değil mi? Deneylere de aykırı, her şeye aykırı. Kompleks sistemler sadece bir yaratıcının varlığını gösterir.
İşte Allah'ın varlığını reddeten kim olursa olsun yeryüzünde, Allah gerçekten de çok aşağılık bir duruma düşürüyor bunları. Hiç ne kadar ahmakça bir fikrin peşinde gittiklerini ya da savunduklarını Allah herkesin gözlerinin önüne seriyor. Az önce gördüğümüz örnek, işte ayağa kalkınca elleri boşta kalıyormuş da daha ileri hale dönüşüyormuş. Hiçbir şekilde devamlı zaten halen de kalkıyor maymunlar ayağa ama hiçbir şekilde değişmiyor. Değişemez de. Bu onlara bir fayda da sağlamaz.
Çocuk bilebilir yani.
Yani maymun kendisi de çok iyi biliyordur. Böyle midir desen, evet böyledir belki de diyecek. Kabul edecek. Yani ne kadar saçma bir akla sahipler değil mi? Ayet-i Kerime'de Allah zaten bildiriyor bize. Çok saçma bir akla sahip olduklarını Kur'an-ı Kerim'de zaten bildiriliyor. O saçma akılları mı şeytandan Allah'a sığınırım bunu onlara emrediyor diye. Saçma bir akla sahip olduklarını dinsizlerin, Allah'ı inkar eden felsefeye sahip insanların ne derece düşüncesizce bir yapıda olduklarını bize bildiriyor Yüce Rabbimiz.
Bugün hocamız tabii çok detaylı olarak anlattı. Bir hipnoz yani bu tamamen evet. Böyle.
Evet.
Değil mi? Dünyayı kaplayan bir hipnoz Darwinizm. Böyle ilandırdı insanları. Yani bu saçmalıkları hakikaten bir insanın inanması mümkün değil normal şartlarda. Aklı sağlam olan, yani aklı rahatsızlığı olabilir, hastalığı olabilir. Ona kimsenin diyecek bir şey yok. Onun sorumluluğu yoktur zaten Allah katında ama biraz aklı sağlam olan bir insanın, çocuklar da dahil, ortaokul öğrencileri, ilkokul öğrencileri de dahil, böyle bir saçmalığa inanması mümkün değil normalde. Böyle bir saçmalığı herhangi birinin anlatması da mümkün değil. Büyük bir keyifle anlatması yani bu saçmalığı. O da o hipnozun etkisinde olduğu için böyle. Onu çok rahat anlatıyor ve hatta süslü görüyor yani. Böyle anlatırken de eğlendiğini ifade eden mimikler oluyor üzerinde yani böyle. Yani bu kadar saçma ki, saçmalık yani tepesinden aşağıya yakıyor. Maymun ayak kalkınca işte otun üzerinde şey edince insana dönüşmüş böyle. Garip mantıklar, yani hiçbir ipe sapa gelmeyen ifadeler değil mi? O bir hipnoz işte. Deccaliyetin hipnozu ve dünyanın %99'unu etkiledi dedi hocamız. Yani %95 değildi aslında, %99 dedi. Dünyayı böyle etkisi altına almıştı. İşte bu hipnoz şimdi Hazreti Mehdi vesilesiyle ayrı zamanda kırılıyor. Hazreti İsa'yı da bugün hadiste okumuştuk inşallah. Peygamber Efendimiz söylüyor. Bu Deccal ve Deccaliyetin sistemi Hazreti İsa'nın da gelmesiyle işte inşallah tuzun suda erimesi gibi eriyor inşallah. Bu hipnoz ortadan kalkıyor Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa ile ve insanlar açık seçik net olarak görmeye başlıyorlar inşallah. O zaman tabii insanlar da dalga dalga Allah'ın dinine geliyorlar. Çünkü Allah'ın yarattığı o kadar açık ki.
İnşallah.
İnsanın genetikçi, moleküler biyolog, bilim adamı olmasına gerek yok.
Evet.
En hiç okula gitmemiş bir insan, okuma yazma bilmeyen bir insan hemen anlar. Yani bir görüntünüz var, sizin görüntünün içinde yaşıyorsunuz. Onun yaratıcısı var mutlaka, yani bu çok açık. Bunun böyle yani şey diyecek bir konusu yok. İnsan sadece duvarı görse demişti hocamız. Bu yaratılışın kesin bir delilidir, yani başka bir delile ihtiyaç yok. Bir görüntünüz var sizin karşınızda, rengarenk, canlı böyle değil mi inşallah? Teknik olarak da zaten açıklaması kesin olarak iman ettirten, dışarıda renk yok, inşallah ışık yok, bu böyle bir görüntü yok dışarıda. Maddenin aslına hiçbir zaman ulaşamıyoruz ama maddenin aslı zaten böyle değil. Dolayısıyla bunun bir yaratıcısının olduğu çok açık. Böyle bir saçmalığın hakikaten dünyanın %99'unu etkilemiş olması, o da sadece Allah'ın yaratmasıyla açıklanabilir. Allah'ın bir mucizesi o da inşallah.
İnşallah.
Yavaş yavaş bitirelim mi inşallah?
Evet inşallah. Ayet okuyayım ben inşallah. Ya Allah'ın bizim üzerimizde nimeti çok fazla, yani sayamayacağımız kadar. Allah ayette bildiriyor. Bir genelleme yaparak da sayamazsınız şeklinde bildiriyor. Yani bizim bunu şükrünü etmemiz gerekiyor. Yoksa kalkıp da bu kadar nimete tesadüflerin eseri, yok biz hiç kimseye karşı sorumlu değiliz demek çok büyük zalimlik olur. Ayet okuyayım inşallah. Şeytan Allah'a sınırım. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin emrinize verdi. Yıldızlar da onun emriyle emre hazır kılınmıştır. Şüphesiz bunda aklını kullanabilen bir topluluk için ayetler vardır. Yerde sizin için üretip türettiği çeşitli renklerdeki renklerdekileri de şüphesiz bunda öğüt alıp düşünen bir topluluk için ayetler vardır buyuruyor Allah. Nas suresi 12 13. ayetlerde.
İnşallah. İnşallah.
O zaman hatırlatma yapıp bitirelim inşallah. Bize bugün 22'den itibaren Harun Yahya.tv, Mavi Karadeniz Radyo, Gaziantep Olay TV ekranlarından takip edebilirsiniz.